Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesiran. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin talim ve terbiye metodu olarak konuşmalarında kıssalar anlatması, kıssalar anlatarak örnekler vermesi ve böylece dinleyenleri bilgilendirmesi, onları terbiye etmesi, onlara hakikatleri, gerçekleri öğretmesi konusunu devam ettiriyoruz. Ve kıssalar tabii ki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de çok büyük yer tutuyor. Bir değerlendirmeye göre Kur'an-ı Kerim'in 1/3 kısmı kıssalardan oluşuyor. Kıssalar yer alıyor. Ve Cenab-ı Hak bu kıssaların için anlattığını beyan sadedinde de mesela Yusuf Suresi 3. ayet-i kerimede "Ey Resulüm, biz bu Kur'an'ı vahyetmekle sana geçmiş milletlerin haberlerini en güzel bir şekilde anlatıyoruz." Yani bir taraftan Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak vahyediyor ama bu Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerin, milletlerin haberlerini de aktarıyor. Geçmiş peygamberlerin hallerini, yaşadıklarını, tebliğlerini, tebliğ sürecinde karşılaştıkları sıkıntıları, uğradıkları eziyetleri onları anlatıyor. Bunlara karşı nasıl onların sabır ve tahammülle hareket ettiklerini misaller vererek anlatıyor. Aynı zamanda o peygamberleri aleyhisselam ecmain yalanlayan toplumların, halkların da hallerini, akıbetlerini de yine anlatıyor, ibret olsun diye. Yine Cenab-ı Hak Hud suresinin 120. ayet-i kerimesinde "Estağfirullah ve kullen nakussu aleyke min enba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak." وَجَاءَكَ فِي هَذِ الْحَقُّ وَمَوْعَظَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini tatmin ve teskin edeceğimiz her haberi sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve ikaz gelmiştir. Yani o peygamberler kıssalarıyla o kıssaları anlatmak suretiyle Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimizin gönlüne su serpiyor, kalbini tatmin teskin ediyor, onlardan ibretler almasını istiyor. Tabii ki aynı zamanda Efendimizin yanındaki Müslümanlar onları da teskin ve teselli ediyor ve yine o kıssaları vasıtasıyla Cenab-ı Hak bizleri de, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, dinleyen herkesi de hem teselli hem teskin ediyor, huzur veriyor, bir yol gösteriyor. Yani hidayet oluyor kıssalar aynı zamanda. Ve bu kıssalarında gaybi haberler olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Çünkü bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde bu kıssalar, bu olaylar böyle hikmetli ve hidayet yönleriyle bilinen kıssalar değildi. Yani unutulmuştu veya doğru bir şekilde nakledilmiyordu nesilden nesile. Cenab-ı Hak bütün olayları bir fiil yaratan, müşahede eden, onlara şahit olan ve hepsini en iyi bilen Cenab-ı Hak o olayları olduğu şekliyle ve ibretli taraflarıyla Peygamberimiz Aleyhisselam'a naklediyordu. Ayet-i Kerime'de Hud suresinde Tilke min enbâil gaybi nuhîha ileyk. İşte bunlar gayb haberleridir. Nuh Aleyhisselam'ın kıssası olsun, diğer peygamberlerin kıssaları gayb haberleridir. Mâ kunte te'lemuha ente ve lâ kavmuke min qabl hâzâ. Bundan önce ne sen ne de kavmin bu kıssaları, bu yönleriyle, bu incelikleriyle bilmiyordu. Fasbir innel âkibeti lil muttakîn. Sabret. Güzel akibet, hayırlı sonuçlar hep müttakiler için olacaktır. Dolayısıyla kıssalarında aynı zamanda gaybi haberler olduğunu da beyan ediyordu. Kur'an-ı Kerim'de bütün geçmiş peygamberlerin böyle ibretli kıssaları yer alıyor ve bir eğitim öğretim yolu olarak, vasıtası olarak yüce kitabımız bunu kullanıyor. Efendimiz Aleyhisselam burada kıssalar anlatarak terbiye ve tezki etmesi iki yönlü olduğunu görüyoruz. Bir, Cenab-ı Hakk'ın vahyettiği ayet olarak, Kur'an-ı Kerim olarak vahyetmiş olduğu kıssaları anlatarak, onları okuyarak terbiye ediyordu, öğretiyordu. Bir de yine Kur'an-ı Kerim'de yer almayan önceki toplumlara ait kıssaları da anlatarak terbiye ediyordu ve öğretiyordu. Bunlar da ya Efendimiz Aleyhisselam'ın kültür olarak, bilgi olarak bildiği kıssalardı veyahut da bu kıssalarda yine Cenab-ı Hakk'ın sünnet vahyi olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a öğrettiği, ilham ettiği kıssalardı. Malumlarınız, Efendimiz Aleyhisselam'a gelen bilgiler sadece Kur'an-ı Kerim yoluyla gelmiyordu. Kur'an-ı Kerim daha kesin, daha net bilgiler getiriyordu Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Ama Kur'an-ı Kerim haricinde de sevgili Peygamberimize Cenab-ı Hak'tan Cebrail vasıtasıyla bilgiler geliyordu. Biz buna da bir sünnet vahyi diyoruz. Zaten dinin önemli bir kısmını, belki efendim 5'te 4'lük bir kısmını da Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sünnet vahyi dediğimiz vahiy tarafı teşkil ediyordu. İbadetler olsun, diğer haramlar, helaller olsun, dinin ahkamı, yaşanacak bütün yönleri hep Efendimiz Aleyhisselam tarafından beyan ediliyordu. Bunun da kaynağı yine Cenab-ı Hak'tı, Cebrail'di, vahiydi. Sevgili Peygamberimizin anlattığı kıssalara örnek vermek gerekirse, bunların başında çok meşhur olan ve hadis kitaplarında da çokça yer alan, Riyâz-ı Salihin'e yer alan, belki pek çoğumuzun da malum olan bir kıssadır ama burada çok büyük ibretler var. Yani Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam burada karşındaki insanlara işte ana babaya iyiliğin faziletini şöyle söyleseydi, işte Allah size ana babaya iyilik yapmayı emrediyor, iyilik yapın deseydi, emrinizi çalışan kişilerin, memurların, işçilerin hukukuna dikkat edin deseydi, yine efendim bir gerçeği yoluna söylemiş olurdu. İşte iffetli olun, namuslu olun, dikkatli olun deseydi yine güzel bir sohbet yapmış olurdu ve bizi hem hayırlı amellere teşvik etmiş olurdu hem de yanlış işlerden sakındırmış olurdu. Ama sevgili Peygamberimiz şimdi anlatacağım, Efendimiz'den nakledeceğimiz bu kıssada öylesine ibretli bir hadise anlatıyor ki ve bu hadiseyle beraber, bu kıssayla beraber öylesine güzel mesajlar veriyor ki bu kıssayı dinleyen insan oradaki verilmek istenen mesajları çok derinlikli bir şekilde anlayacaktır. Kafasına yerleşecektir, duygularını etkileyecektir ve orada ne yapmak gerekiyorsa tamam ben bundan sonra böyle yapayım, neden sakınmak gerekiyorsa ben bundan aman dikkat edeyim, sakınayım diye daha böyle bu gerçekler o kişinin kalbine yerleşecektir. Kıssa şu şekilde gerçekleşiyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ibretli hadiseyi anlatmıştır. Ve bu tabi ibretli hadise de tabi ki kaynaklarımızda da yer alıyor ve sağlam kaynaklarda da yer alıyor. Şöyle bakalım, yani Buhari kefalet bahsinde anlatılan hem senedi itibariyle hem de metni itibariyle Buhari Hazretleri'nin sağlam diye ifade buyurmuş olduğu bir hadise, bir rivayet bu. Şöyle nakledeyim. Sizden önce yaşayanlardan 3 kişi bir yolculuğa çıktılar. Akşam olunca yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine, sizi bu kayadan yaptığınız iyilikleri vesile edinerek Allah'a dua etmekten başka hiçbir şey kurtaramaz dediler. Şimdi öyle bir durumdayız ki ne telefon var, ne bir traktörün gelmesi mümkün, ne bir vincin gelmesi mümkün, ne bir helikopterin gelmesi mümkün. Dağın tepesinde insan geçmez, kuş kopmaz bir kenarda Allah'ın bildiği, Allah'tan başka kimsenin bilmediği bir vaziyette mağaranın içerisinde gizli kalmış üç kişi. Ve kapısı da büyük bir kayayla kapatılmış ve insan gücüyle oradan alınması mümkün değil ve orada duruyorlar. Ya orada ölüp gidecekler veyahut da kurtulacaklar. Diyorlar ki biz şu an öyle bir yerdeyiz ki, öyle bir durumdayız ki, burada eğer Rabbimiz bizi buradan kurtarırsa ne âlâ. Onun dışında maddi bir varlığın, yani bir mahlukun buraya gelip de bizi buradan kurtarması mümkün değil. Böyle olunca da ne yapalım? Allah'a yalvaracağız. Peki nasıl yalvaralım? Herkes Allah için hangi salih ameli işlediyse en iyi, en ihlaslı, böyle yani kendisine güvenebileceği, kendisini Allah'a vesile kılabileceği hangi ameli işlediyse onu vesile kılarak Allah'a yalvaracak. Cenab-ı Hak eğer duamızı kabul ederse bizi buradan kurtaracak, değilse de kaldık. Burada da aynı zamanda en büyük bizim kurtuluşumuza vesile olacak, aynı zamanda dualarımızın kabule vesile olacak en büyük vesilelerinde salih ameller olduğunu Efendimiz Aleyhisselam burada zaten işin başında hemen belirtmiş oluyor. Cenab-ı Hak nitekim Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Estağfirullah Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete ve cahidû fî sebîlihî leallekum tuflihûn. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, Allah'a karşı gelmekten sakının ve sizi Allah'ın rızasına, cennetine ulaştıracak vesileler edinin ve Allah yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Buradaki Allah'ın rızasına, sevgisine ve cennetine bizi ulaştıracak vesilenin Allah'ın farz kıldığı ameller ve yine diğer amel-i salihler olduğunu müfessirlerimiz söylemektedirler. Bakalım ki bu üç kişi hangi amellerini vesile kılarak kurtuluş talep ediyorlar ve Cenab-ı Hak da onları kabul ediyor ve onları oradan kurtarıyor. İçlerinden birisi söze başlıyor. Bu anne baba iyilikle alakalı bir açıklama getiriyor burada. Diyor ki Allah'ım, benim annemle babam çok yaşlıydılar. Onlar yemeklerini yemeden çoluk çocuğuma ve hizmetçilerime bir şey yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Onlar uyumadan önce de dönemedim. Eve gelir gelmez hayvanları sağıp sütlerini annemle babama götürdüğümde baktım ki ikisi de uyumuş. Onları uyandırmak istemediğim gibi onlardan önce ev halkının ve hizmetkarların bir şey yiyip içmesini de uygun görmedim. Süt kabı elimde şafak vaktine kadar uyanmalarını bekledim. Çocuklar etrafımda açlıktan sızlanıp duruyorlardı. Nihayet uyanıp sütlerini içtiler. Rabbim, şayet ben bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam şu kaya sıkıntısını başımızdan al diye yalvardı. Kaya biraz aralandı fakat çıkılacak gibi değildi. İşte anne babaya iyilik. Birinci Efendimiz Aleyhisselam'ın kıssada birinci kişiyle ilgili olayda onun yaptığı amel ve konuşması ve o şekilde Allah ilticasında gündeme getirmiş olduğu şey anne babaya iyilik. Hepimiz, yani annemiz, babamız, kayınvalidemiz, kayınpederimiz, amcamız, dayımız, yaşlı olan, yani baba anne mevkiinde olan insanlarımız, gücümüz yetiyorsa daha uzağımızda cami cemaatimiz, komşumuz, o insanlara Allah için iyilik yapmanın insanın en zor zamanlarında nasıl kurtuluşuna vesile olacağına Efendimiz bir kıssa yoluyla ne yapıyor? İşaretle bulunmuş oluyor. Kaya diyor biraz diyor aralandı ama diyor çıkılacak gibi değildi. Diğerlerinin de ilticasına, diğerlerinin de işlediği salih amellere ihtiyaç var. Bu yetmez yani. Sadece anne babama iyilik yaptım, ben kurtulurum. Yok. Güzel bir şey ama henüz o kafi değil. Bir diğeri söze başladı. Allah'ım, amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona sahip olmak istediğim fakat o reddetti. Yani haram yolla sahip olmak istediğim reddetti. Bir sene kıtlık olmuştu. Amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 altın verdim. Kabul etmek durumunda kaldı. Ona sahip olacağım zaman dedi ki Allah'tan kork, dinin uygun görmediği bir yolla beni elde etme dedi. En çok sevip arzu ettiğim o olduğu halde kendisinden uzaklaştım. Verdiğim altınları da geri almadım. Allah'ım, eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam başımızdaki sıkıntıyı uzaklaştır diye yalvardı. Kaya biraz daha açıldı fakat yine çıkılacak gibi değildi. Şimdi ne kadar böyle insanın içine oturan bir ifade ve kıssa ve bunu Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor, naklediyor. Demek ki burada bize Efendimiz Aleyhisselam kıssanın ikinci başlığında bize Allah rızası için iffetli olmayı telkin ediyor, öğretiyor. Kıssadan hisse bu olmuş oluyor. Ve insan ne kadar iffetine dikkat ederse, gözüne, eline, ayağına dikkat edecek olursa, o kadar Cenab-ı Hakk'ın rızasına yaklaşacak, o kadar duaları makbul olacak, o kadar zor anlarında Allah'ın yardımına nail olacak. İffetli olunuz mesajını veriyor Efendimiz Aleyhisselam onunla. Üçüncü adam kul hukukuyla alakalı bir bölüm burası. Bu da işverenleri, patronları, müdürleri, emrinde insanların çalıştığı kişileri, yani herkesi aslında ilgilendiren büyük bir mesaj var bu üçüncü tarafta. Ama hepsinde de bir şey var. Allah'a tam iman ve Allah'ın rızasını tahsil. Üçüncü adam diyor ki Allah'ım, vaktiyle ben birçok işi tuttum. Parasını almadan giden biri dışında hepsinin ücretini verdim. Ücretini almadan giden adamın parasını birisi kaldı. Diğerleri paralarını verdim gittiler ama birisi ücretini almadan gitti. Ücreti bende kaldı. Ben de adamın parasını çalıştırdım. Bu paradan büyük bir servet oluştu. Bir gün bu adam çıka geldi. Bana ey Allah'ın kulu ücretimi ver dedi. Ben de ona şu gördüğün develer, sığırlar, koyunlar ve köleler senin ücretinden türedi dedim. Adamcağız, ey Allah'ın kulu benimle alay etme dedi. Seninle alay etmiyorum diye cevap verdim. Bunun üzerine o hiçbir şeyi bırakmadan hepsini önüne katıp götürdü. Ey Rabbim, eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam içinde bulunduğumuz sıkıntından bizi kurtar diye yalvardı. Mağaranın ağzını tıkayan kaya iyice açıldı. Onlar da çıkıp gittiler. Buhari buyur 98, Müslim zikir 100. hadis-i şerifler. Yani Buhari buyur 98. babta, Müslim zikir 100. hadis-i şerifte. Burada sevgili peygamberimiz geçmiş ümmetlerden kıssa naklederek ana babaya hizmet, nefse hakimiyet ve insan hakkına hürmet gibi konuların ehemmiyetini vurgulamıştır. Ya bununla insan bir saat konuşma yapacak olsa, her üçü hakkında birer saat konuşma yapacak olsa, konferans verse, herhalde Efendimiz Aleyhisselam'ın anlattığı bu kıssa kadar etkili olamaz. İnsan bu kıssayı dinlediği zaman diyor ki ya Rabbi diyor, tıpkı diyor bu mağarada mahpus kalan bu insanlar gibi ben de senin elinde mahpusum. Peki efendim, cehennem mahpusuyuz hepimiz. Oradan kurtulmak için senin yardımına muhtacız. Ben de ya Rabbi bütün işlerimde böyle iyilik yapmaya, salih amel yapmaya karar veriyorum. İnsana bunu dedirtiyor yani. Konumuzla ilgili diğer bir misali de Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğullarından bir kimsenin şu kıssasını anlattı. Beni İsrail'den bir kimse arkadaşından 1000 dinar borç talep etti. O ise bana şahitlerini getir, onların huzurunda vereyim de şahit olsunlar dedi. Borç isteyen şahit olarak Allah yeter dedi. Diğeri öyleyse buna kefil getir dedi. Yani şahit getir ki daha sonra sen ödemediğin zaman o şahit ya sen bu adamdan şu kadar borç aldın desin de ben senden borcumu tahsil edebileyim. Diğer türlü inkar ettiğin zaman ne yapacağım? Şahit diyor Allah, Allah yeter diyor. O zaman bir kefil getir de sen kaybolduğun zaman ben borcumu senin o kefilinden tahsil edeyim. Ondan isteyeyim. Borç isteyen kefil olarak Allah yeter dedi. Diğeri doğru söyledin dedi ve belli bir vadeye kadar parayı ona verdi. Madem sen Allah'ı şahit tutuyorsun, Allah'a da kefil tutuyorsun, ben de Allah'ın şahitliğine ve kefiline razıyım, al. Parayı teslim etti, verdi. Bu borcu alan kişi deniz yolculuğuna çıktı ve ihtiyacını gördü. Sonra borcunu vadesi içinde ödemek maksadıyla geri dönmek üzere bir gemi aradı. Fakat bulamadı. Bunun üzerine bir odun parçası alıp içini oydu. Uzak bir yerde, diyelim ki bir okyanusun sahilinde veya da bir denizin kenarında gemi bulacak, oradan binip gelecek ki adama vaktinde borcunu ödesin, ama yok. Gemi yok. Peki epey de aradan zaman geçecek, belki aylar geçecek. Şunu düşünebilirdi. Yani ne yapalım? Şu an ben zaruri bir durumla karşı karşıyayım. Sonra gemi bulacağım, götürürüm. Nasıl olsa inkar etmiyorum. Borcumu veririm diyebilirdi. Erteleyebilirdi zaruretten dolayı. Ama madem ki ben diyor Allah'a şahit tuttum, Allah'a kefil tuttum, o zaman ben de ona göre hareket edeyim. Ne yaptı? Bunun üzerine bir odun parçası alıp içini oydu. Sahibine hitaben yazdığı mektupla birlikte 1000 dinarı o oyduğu odunun içerisine oyuğa yerleştirdi. Sonra oyuğun ağzını kapatıp düzledi ve denize getirip. Ey Allah'ım! Biliyorsun ki ben palandan 1000 dinar borç almıştım. Benden şahit istediğinde şahit olarak Allah yeter demiştim. O da şahit olarak senden razı oldu. Benden kefil isteyince de kefil olarak Allah yeter demiştim. O da kefil olarak senden razı olmuştu. Ben ise şimdi bir gemi bulmak için gayret ettim. Fakat bulamadım. Ama bütün gücünü kullanıyor ama. Yani orada işte borcumu götürmeyeyim, ödemeyeyim tarzında böyle bir bahaneye sığınmıyor. Bütün gücünü kullanıyor. Parasını hazırlıyor, ödemek istiyor, gitmek istiyor. Yani niyetinde hiçbir bozukluk yok. Kalbinde hiçbir bozukluk yok. Ya Cenab-ı Hak yardım ediyor ama nasıl kuluna yardım ediyor? Ona da işin kalbi tarafına da dikkat etmek gerekiyor. Ben ise şimdi bir gemi bulmak için gayret ettim fakat bulamadım. Şimdi onu sana emanet ediyorum dedi. Odun parçasını denize attı. Odun denize gömüldü. Sonra oradan ayrılıp memleketine gidecek bir gemi aramaya devam etti. Diğer taraftan borç veren kimse de parasını getirecek bir gemi gelir ümidiyle sahilde ufuklara bakmaya başladı. O da şimdi gemiyi bekliyor. Paraya da ihtiyacı da var. Hem getirip getirmeyecek mi diye de bir endişesi de var aynı zamanda. Borç vermiş de Allah şahittir diyor, kefildir diyor. Bakalım ne olacak? O da merak içerisinde doğrusu. Bakıyor ufuklara gemi gelecek mi gelmeyecek mi? Yok, gemi falan yok. Bu arada içinde parası bulunan odun parçasını buldu. Onu ailesine odun yapmak üzere aldı. Odunu testereyle bölünce parayı ve mektubu buldu. Bir müddet sonra borç alan kimse geldi. 1000 dinar alarak adamın yanına geldi. Şimdi odunu gönderdi ama, yani odunu oydu, parayı koy gönderdi ama ya ulaşmadıysa, ben sana odunu göndermiştim, para içine koymuştum falan deme hakkı yok ki. O başka bir şey o. Dolayısıyla adamın yanına gelirken o borcunu tekrar bir zarfa koyup getiriyor. Ve diyecek ki işte biraz geç kaldım, pusula kalma falan diyerek borcunu verecek. 1000 dinar alarak adamın yanına geldi. Malını getirmek için durmadan gemi aradım ancak bundan önce gelen bir gemi bulamadım dedi. Alacaklı, sen bana bir şeyler göndermiş miydin diye sordu. Borçlu, ben sana daha önce bir gemi bulamadığımı söyledim dedi. Alacaklı, Allah Teala Hazretleri odun parçası içerisinde gönderdiğin parayı senin yerine ödedi. Şimdi bu getirdiğin 1000 lira al ve selamette git dedi. Sevgili Peygamberimiz anlattığı bu kıssa ile Allah'a tevekkül, ahde vefa, ticaret ahlakı gibi mühim konuları müşahhas ve duygulu bir şekilde sahabilerine öğretmiştir. Burada bu mesajları veriyor Efendimiz Aleyhisselam. Tabii ki bu kıssada anlatılan hususlara benzer konular var Kur'an-ı Kerim'de. Yani bunlar belki ya nasıl olur bu diye düşünebiliriz. Olur mu olmaz mı düşünebiliriz ama Efendimiz bunu zaten haber veriyor ve Buhari rivayet ediyor bu rivayeti. Efendimiz Aleyhisselam rast gelen bir kıssayı, hikayeyi anlatmaz. Mutlaka onun bir gerçekliği vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de de benzeri kıssalar var, hikayeler var. Bunun en güzeli Musa Aleyhisselam'ın çocukluğu ve annesiyle olan hikayesidir ki, kıssasıdır ki, Cenab-ı Hak Firavun erkek çocukları öldürüyor. Beni İsrail'in bütün erkek çocukları doğar doğmaz. Hatta bir annenin erkek doğuracağını eğer bilebilirlerse, önceden fark edebilirlerse, dipçikle annenin karnına vurup çocuğu düşürtüp bu şekilde öldürüyorlar. Büyük bir zulüm. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede yukkattilun ebnâhum diyor. O Firavun ve etrafındakiler Beni İsrail'in erkek çocuklarını hepsini öldürüyorlardı. Ve yestahyûne nisâhum ve onların da kız çocuklarını istihya edecek işlerde kullanmak üzere hayatta sağ bırakıyorlardı diye. Şimdi Musa Aleyhisselam doğdu ama onu da öldürecekler. Cenab-ı Hak annesine vahyediyor. Diyor ki ve evhayna ila ummi Musa en ardi'ih. Dedik ki Musa'nın annesine şöyle vahyettik. Ey Musa'nın annesi, çocuğunu emzir. Feize hifte aleyhi, eğer bunu alıp da öldürmelerinden korkarsan felqihi fil yemmi, onu bir sandıkaya koy ve onu denize bırak dedik. Ve la tehafi ve la tehseni, ama ben deli miyim, ne yapıyorum? Bir sanduka içinde çocuk efendim nile bırakılır mı diye şayet korkarsan sakın korkma ve hüzünlenme. İnne radduhu ileyki ve ca'iluhu minel murselin. Merak etme, kesinlikle biz onu tekrar sana döndüreceğiz. Yaşayacak, büyüyecek. Büyüdüğü zaman da peygamber olacak. O büyük, çok büyük işler yapacak, merak etme diye vahyettik. O da aldı, bir sandukaya koydu Musa'yı, yavrucak ya efendim, henüz 5-10 günlük bebek veya bir aylık bebek koydu ve Nil'e bıraktı ve o şekilde Cenab-ı Hakk'a tevekkül etti. Bıraktıktan sonra, çocuğu Nil'e bıraktıktan sonra bu kez başladı, ben ne yaptım dedi. Bir gönlüme bir ses geldi, o sese uyarak bir şey yaptım ama hiç dedi yapılacak şey değil bu dedi. Böyle yani ayıktı daha doğrusu falan böyle. Ama Cenab-ı Hak ne yaptı onu? O günün akşamında Musa Aleyhisselam'ı fazla zaman geçmeden, yani can düşmanının eliyle, can düşmanının sarayında onu çok şerefli, değerli bir konuk olarak orada besledi ve büyüttü. Yani Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunu. Biz vahyettik diyor, böyle yaptık diyor. Olmaz şeyleri oldurduk diyor. Dolayısıyla Allah'ın kudreti sonsuz, sınırsız, kıymeti dinleyenlerim. Burada da sevgili Peygamberimizin bu anlatmış olduğu kıssada bunu görebiliyoruz. Burada Allah'a imanı Efendimiz Aleyhisselam öğretiyor. Allah'a tevekkülü öğretiyor. İhlaslı olmayı öğretiyor. Dürüst olmayı öğretiyor. İşte borç alırken, borç öderken, ticaret yaparken, insanlarla ilişkilerimizde, hak hukuk meselelerinde çok dürüst olmamız, samimi olmamız, gerçekten gönlümüzde Allah rızası olmasını öğretiyor. Eğer bu olursa Cenab-ı Hakk'ın kuluna her şekilde aklına hayaline gelmedik yollarla yardım edeceğini onu bildiriyor. Bu işin ahireti var zaten. Dünyada insanın diyelim ki böyle olağanüstü şeyler olmayabilir, çok zor durumda kalabilir, sıkıntılar da yaşayabilir. Yani illa herkesin böyle içine parasını koyduğun parçası ile gidecek gibi bir kararı yok ama yarın mahşer günü, büyük hesap günü, Cenab-ı Hak orada kendi rızası için amel eden, çalışan, kulluk yapan kullarına tabii esas o zor günde daha fazla yardımda bulunacak ve onlara rahmet edecek inşallah. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın bu kıssalarda beyan ettiği gerek anne babalarımıza, büyüklerimize iyilik, gerek iffetimizi, kendimizin, ailemizin, çocuklarımızın iffetini muhafaza, gerek insanların hukukunu, özellikle emrimize çalışan insanların, işçilerin, memurların hukukunu korumada, gerek yine insanlarla olan ticari ilişkilerimiz, borç ilişkilerimizde son derece dürüst olmaya Cenab-ı Hak bizleri muvaffak kılsın diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.